Ayırım 31, sayfa 236. İhtiyar adam hala el kol sallayarak kendisine doğru gelmekte olan kavimine döndü. Onlara kendi dillerinde ne söylediğini cinlerini anlayamadı. Ama yaptığı kol hareketi her şeyi açıklıyordu. Saklansanıza salaklar. Artık çok geçti ama, dedi kendini beğenmişçesine. Tüfeği havaya tam kafalarının üstüne doğrulttu. Ateşe başladığında artık kadın erkek herkes haykırmaya başladı. Bazıları kendilerine yere atıp kafaları aşağıda, artları havada sürünmeye başladılar. Diğerleri ateşin geldiği yönden başka her yana doğru kaçışıyorlardı. Lemke boğalar gibi kükreyerek olduğu yerde kaldı. Takkesi düştü başından. Fakat kaçanlar kaçmayı sürünenler sürünmeyi sürdürdüler. Normal olarak Lemke onları bir harekette durdurabilirdi. Ama Cinelli'nin yarattığı dehşet çok büyüktü. Bir gece önce içinden ceket ve lastik ayakkabıları almış olduğu Pontiac minibüsün hemen yanına park etmişti. Cinelli üçüncü şarjörü de AK-47'ye sürdükten sonra ona ateş etmeye başladı. Dün gece içinde kimse yoktu. Kötü kokmasından bu gece de orada kimsenin yatmayacağını düşündüm. Onu öldürdüm, yani arabayı yok ettim. William, AK-47 çok tehlikeli bir silahtır. Onun gibi makineli tüfekleri veya otomatikleri savaş filmlerinde görenler sadece bir dizi delik açtıklarını sanırlar ama öyle değildir. Darmadağın edici, zorlu ve hızlıdırlar. Bonneville'in ön camı patladı. Kaput havaya kalktı. Daha sonra rastlayan mermiler onu paramparça ettiler. Farlar, lastikler patladı. Ön panel yerinden fırladı. Radyatörden su fışkırıp fışkırmadığını gecenin karanlığında göremedim. Ama mermilerin bittikten sonra suyun sesini duydum. Şarjör boşaldıktan sonra orospu çocuğu tuğla duvara çarpmış kadar hasar görmüştü. Ve bütün bunlar olduğu sürede otlar, toprak ve metal parçaları havada uçuşurken moruk yerinden bile kıpırdamadı. Sadece enayilik edip de beklersem vurucu ekiplerini üstüme yollayabilmek için silahtan çıkan kıvılcımlardan yerimi saptamaya çalıştı. Ben de onlar gelmeden önce yırtmaya karar verdim. Cinelli, İkinci Dünya Savaşı'nda ateş hattında koşan bir asker gibi iki büklüm olarak caddeye doğru koştu. Oraya ulaştıktan sonra dikilerek hızını arttırdı. Kabzayla başına vurduğu kampa daha yakın olan nöbetçiye bakmadan yanından geçti. Bay Volkman'ı bıraktığı yere varınca soluk alarak durdu. Cinelli karanlığa rağmen onu bulmak güç olmadı dedi. Çalıların sallandığını görüyor, çatırdamalarını duyabiliyordum. Biraz yaklaştıktan sonra gencin boğuk sesi de kulağıma geldi. Lemke gerçekten de ağacın öte yanında dönmeyi başarmış, ancak bu yüzden daha da sıkı bağlanmıştı. Boynuna düşmüş kulaklıkları kordonun ucunda sallanmaktaydı o debelendikçe. Cinelli'yi görünce öylece durup baktı. Gözlerinden kendisini öldüreceğimi sandığını, bu yüzden de müthiş korktuğunu anladım, diye sürdürdü Cinelli. Bu da çok işime geldi. Moruğu korkutamadık ama o çocuk sana bulaşmış olmalarından çok pişmandı eminim. Ne yazık ki onu terletecek kadar çok zamanım yoktu. Lemke'nin yanına eğilip AK-47'yi ne olduğunu anlaması için doğrulttu. Çocuğun gözlerinden onun ne olduğunu bildiğini okudu. Çingene'ye beni iyice dinle İbne, dedi Cinelli. Çok vaktim yok. İhtiyara söyle bir dahaki sefere alçaktan yüksekten veya boş arabalara ateş etmem. Ona William Halleck'in büyüyü bozmasını söylediğini bildir. Anladın mı? Lemke, seloteybin izin verdiği kadarıyla başını salladı. Cinelli ağzındaki bantı çekerek oraya tıkmış olduğu gömlek parçasını çıkarttı. Burası birazdan kalabalıklaşır. Bağırırsan seni bulurlar. Mesajımı iletmeyi unutma. Arkasına döndü gitmek için. Ama anlamıyorsun diyerek önledi onu Lemke. Asla bozmaz. Magyar şeflerinin sonuncusudur o. Kalbi taştandır. Lütfen bayım, ben söylerim ama o bozmaz. Caddeden Çingene kampına doğru hızla giden bir kamyonet geçti. Cinelli o yöne baktıktan sonra gözlerini Lemke'ye çevirdi. Ona taşların da kırılabileceğini söyle dedi. Cinelli oradan ayrılarak yolun öte yanına geçti ve çakıllı hendeğin içinde aksi yöne koşmaya başladı. Yanından bir kamyonet, ardından da üç araba geçti. Gecenin yarısında küçük kentlerin de kimin otomatik tüfekle ateş ettiğini merak eden bu insanlar Cinelli için bir sorun yaratmamaktaydılar. Yansıyan far ışıklarını gören Cinelli bunlardan saklanacak süreyi nasılsa bulmaktaydı. Arabasını park ettiği yere ulaştığında bir siren sesi duydu. Nova'yı çalıştırarak ana caddeye kadar farları yakmadan ilerledi. Kavşağa geldiğinde tepesinde döner mavi ışığıyla bir Chevrolet önünden son hızla geçti. Araba geçtikten sonra ellerim ve yüzümdeki isleri silip onu takip ettim dedi. Billy takip mi ettin diyerek araya girdi. Daha emindir. Bir çatışma olduğunda masum insanlar polislerden önce oraya varıp kan görmek için ayaklarını kırarlar. Diğer yöne gidenler dikkat çekerler. Çoğunlukla yanlarında silah olduğu için kaçanlar aksi yöne gidenler. Tarlaya yaklaştığında yol kenarında park etmiş yığınla araba gördü. Bir sürü far ışığı birbirini kesmekteydi. İnsanlar oradan oraya koşuşturmaktaydılar. Polis arabası Cinelli'nin ikinci nöbetçi bayılttığı yerde park edilmişti. Arabanın tepesindeki döner mavi ışık ağaçları aydınlatıyordu. Cinelli camını indirerek sordu. Ne oldu memur bey? Merak edecek bir şey yok. Yolunuza devam edin. Vedenova'daki adamın İngilizce konuşan fakat yalnızca Rusça anlayan biri olabileceğini göz önünde tutarak el fenerini sabırsızca Finson Caddesi'nin uzandığı yöne doğru salladı. Cinelli aceleyle park edilmiş olan Ora halkının ait olduğunu sandığı arabaların arasından geçerek caddenin üst başına doğru yöneldi. Toplananlar insanın komşuları olsa rahat ilerleme olanağı bulamazdı belki, de demişti Billy'ye. Parçaladığı arabanın önünden iki ayrı grup durmaktaydı. Biri pijama ve gece entarileri çingeneler, diğeri çevreden gelmiş meraklılar. Çingeneler kendi aralarında hararetle tartışmakta, el kol hareketi yapmaktaydılar. Meraklılarsa suskun, elleri ceplerinde hurdaya dönmüş arabayı izlemekteydiler. Gruplar birbirlerini görmezden gelmekteydi. Finson Caddesi 6 mil kadar uzamaktaydı. Cinelli karşısına fırlayan gecikmiş meraklılara çarpmamak için neredeyse iki kez hendeğe yuvarlanacaktı arabayı. Gece yarısı polis kanları temizlemeden önce görebilmek için koşuşturan bir sürü insan inanılır gibi değil William. Sonunda çevre yolundan Boxport'ta çıkarak kuzeye yönelmişti. John Tree'nin motel odasına döndüğünde saat sabahın ikisi olmuştu. Saatin alarmını 7.30'a kurarak uyumuştu. Yani ben seni bekleyip meraktan çatlarken sen o ayrıldığımız motel odasında uyumakta mıydın? Öyle, bir an için utanmış gibi durduktan sonra gülümseyerek omuzlarını kıstı. Tecrübesizliğime ver William. İnsanların benim için endişelenmelerine alışkın değilim. Tabii annem dışında. O bambaşka bir şey. Uyuyakaldın herhalde. Saat 9'a kadar buraya gelemedin çünkü. Yo, hayır. Alarm çalar çalmaz kalktım. Birkaç telefon görüşmesi yaptıktan sonra kente yürüdüm. Bir başka araba kiraladım. Avis'ten bu kez. Hertz'le ara modelini iyi değil. Billy, Hertz'in arabası yüzünden başın dertte değil mi? Diye sordu. Yok, her şey yolunda ama daha kötüsü de olabilirdi. Şu benim iş arkadaşım New York'tan geliyordu. Ainsworth'ta küçük bir havaalanı var. Oraya indi. Pilot da onu Bangor'da beklemek üzere havalandı. Arkadaşım da Bankerton'a doğru yola çıktı. Olaylar gelişiyor, farkında mısın? Yakında burası Vietnam'a dönecek. Saçmalama William. Sanki sadece Kahyan New York'tan geldi de. Öyle sayılır. Burada Maine'de kimseyi tanımıyorum ki. Tek bağlantı yaptığım adam da cavlağı çekti. Neyse, hiçbir dert çıkmadı. Dün akşam tüm ayrıntıları öğrendim. Dün öğleye doğru Bankerton'a varmış arkadaşım. Benzin istasyonunda o kafadan hafif çatlak gibi görünen çocuktan başkası yokmuş. O da gelen olursa benzin veriyor, yoksa sahilde dalga geçiyor sürekli. Arkadaşım düz kontakla Ford'u çalıştırmış ve Bangor havaalanına gidip arabayı Hertz'in garajına park etmiş. Kan izlerine bakmasını söylemiştim. Neyse, sadece ön koltuğunun orta yerinde hayvan kanı olduğu belli izler görüp onları yok etmiş. Telefonda söyledi. Torpido gözündeki formları da doldurarak özel ulak geri yollamış Hertz'e. Sonra da uçağa binip geri gitmiş. Ya anahtarlar? Düz kontak yaptığını söylemiştin. Evet, dedi Cinelli. Anahtarlar asıl dert oldu başımıza. O da başka bir hataydı. Diğeri gibi ya uykusuzluktan yaptım bu hatayı veya artık yaşlanıyorum. Anahtarlar Spurto'nun cebindeydi ve herifi istirahatine yatırırken cebinden almayı unutmuşum. Ama şimdi Cinelli ucunda sarı Hertz anahtarlı olan bir çift anahtar çıkartarak tata diye havada salladı. Geri mi gittin? Sesi hayretten bok çıkmıştı Bilen'in. Güzel tanrım, geri dönüp adamı mezardan mı çıkarttın anahtarları almak için? Cinelli kendisini haklı göstermeye çalışarak nasılsa er veya geç ayılar veya dağ sıçanları onu bulup gömüldüğü yerden çıkartacaklardı. Veya avcılar kuş mevsimi başladığında köpekleriyle onu bulacaklardı. Neyse, demek istediğim Hertz'tekiler için anahtarsız bir zarf çok önemli bir üzüntü kaynağı değildir. İnsanlar çoğunlukla kiralık araba ve otel odası anahtarlarını geri vermeyi unuturlar. Bazen geri yollarlar, bazen ise buna gerek bile duymazlar. Servis müdürü 800'lük yüzlü bir telefon numarası çevirir, karşısına çıkan Ford, GM veya Chrysler yetkilisine arabanın motor şasi numarasını bildirir. O da anahtar tipini söyler. Olur biter. Ama biri kafasında metal bileği olan cesedin cebinden anahtarları bulursa sonunda ucu bana kadar gelebilir. Kötü, çok kötü haber değil mi? Anlıyor musun? Evet. Ayrıca oraya nasılsa geri dönmem gerekmekteydi. Ve Nova ile gidemezdim. Niye olmasın, onu görmediler ki? Her şeyi sırayla anlatınca anlayacaksın. Bir yudum daha ister misin? Billy başını olumsuz anlamında sallayınca Ginelli sadece kendi bardağına koydu. Tamam. Salı sabahı erkenden köpekler daha geç bir saatte Nova, salı gecesi kurşun yağdırma, çarşamba sabahı erkenden yeni bir kiralık araba. Hepsini çaktın mı? Sanırım. Artık dört kapılı Buick'ten bahsedeceğiz. Avis'teki adam bana bir Arias K vermek istedi. Başka arabası yokmuş. Ama bana dört kapılı büyük ve çok göze batmayacak bir araba gerekti. Adam 20 papeli görünce fikir değiştirip elinde bir Buick olduğunu anımsayıverdi. Sonunda arabayı alıp Bar Harbor Motel'e geri döndüm. Her şeyin dinlediğim gibi gittiğini öğrenmek için birkaç telefonla aradım. Sonra da Nova ile buraya geldim. Dışı soysuz bir köpeğe benzemesine, içinin de leş gibi kokmasına karşın seviyorum o arabayı. Neyse, nihayet seni rahatlatmak için buraya gelebildim. Bitmiştim artık ve Bar Harbor'a geri dönüp uyumayı düşünemeyecek kadar da yorgundum. Böylece senin yatağında uyudum, kaldım bütün gün. Bana telefon da edebilirdin. O zaman son yolu yapmana gerek kalmazdı. Bilenin sesi oldukça sakin çıkmıştı. Ginelli gülümsedi. Tabii telefon edebilirdim ama boş ver. Telefon bana senin ne denli iyi olduğunu anlatmaya yetmeyecekti. Endişe içinde olan sen değilsin ki. Billy başını yana eğerek zorlukla yutkundu. Neredeyse ağlayacaktı. Galiba son zamanlarda hep neredeyse ağlayacak durumlar içinde bulunmaktaydı. İşte böyle. Ginelli dinlenmiş, amfetamin ağırlığını üstünden atmış bir halde kalkar. Duşunu alır, bütün gün güneş altında kaldığından iyice bok kokan Nova'ya atlar ve Bar Harbor'a yönelir. Vardıktan sonra bagajdaki küçük çantaları alır ve odasına açar onları. Birinin içinde 38'lik bir Colt Woodsman ve omuz kılıfı vardır. Diğer ikisinin içindekileri ceket ceplerini doldurur. Odadan çıkar ve Nova'ya bu iki değiş tokuş eder. Bir an için kendisinden iki tane olsa da böyle Las Vegas lokantalarındaki kahya çocuklar gibi ikide bir arabalarla uğraşmak zorunda kalmasa diye düşünür. Sonra artık bunun son sefer olacağını umarak Pitorex Bangerton'a doğru yola çıkar. Bir marketten alışveriş etmek için bir kez durur yolda ve kadınların reçel kavanozlarından bir tane ve de aile boyu Pepsi'den bir tane alır. Gün batımı sırasında Barkenton'a ulaşır. Spurton'u gömdüğü yere gider. Artık korkunun acele faydası yoktur. Ve eğer dün geceki şamatadan sonra ceset bulunmuşsa onun da çorbada tuzunun olması gerekmektedir. Ama orada ne bir kimse vardır ne de bir kimsenin gelip gittiğini belirtici izler. Mezarı açar, biraz araştırmadan sonra elinde armağanı ayağa kalkar. Sanki Noel Baba'nın torbasını karıştırmış da işine yarayacak armağanı bulmuş gibidir. Ginelli'nin ses tonu ifadesiz olmasına karşın Billy bu son olayı gözlerinde zevkli olmayan bir film gibi canlandırdı. Ginelli yele çömelip elleriyle mezarı kazıyor, Spurton'un gömleğini, kemerini ve cebini buluyor, elini sokuyor cebe. Bir daha asla kullanılmayacak bozuk paralar, cebin altından ölümden sonra sertleşmiş bir vücut, sonunda anahtarlar ve rahatlama. Billy böh diyerek titredi. İnan bana William, bu bir görüş açısıdır. İnsana göre değişir. Galiba beni de korkutan bu diye düşünen Billy, Ginelli'nin şaşırtıcı serüveninin öyküsünü artan ilgiyle dinlemeyi sürdürdü. Ginelli cebinde anahtarlar, Avis'in bu ikine geri döndü. Pepsi'yi kavanoza boşaltıp kapağı da tele sardıktan sonra çingene kampına gitti. Hala orada olduklarını biliyorum dedi. Sırf diledikleri için değil ama hükümet ayılarının onlara soruşturma sona erene kadar yerlerinden kıpırdamamalarını söyledikleri için. Çünkü Bangerton gibi bir kasabada bir avuç insan yaşarken gece yarısı birileri gelip ortalığı darmadağın ediyor. Polisler böyle bir olaya ilgi duymaz mı hiç? İlgilenmişlerdi tabii ki. Maine Eyalet Polisi'nin arabası ve iki de Plymouth arsasının yakınına park etmişti. Ginelli arabasını iki Plymouth arasına bırakarak dışarı çıktı ve tepeden aşağı doğru inmeye başladı. Hurda Station'ı muhtemelen polis laboratuvarına çekmişlerdi. Ginelli yarı yolda yukarı çıkmakta olan bir hükümet ayısına rastladı. Ayı, burada sizin işiniz yok bayım, gidin buradan dedi. Cinelli Billy'ye gülümseyerek, onu orada bir sürü işim olduğuna inandırdım dedi. Nasıl yapabildin? Ona bunu gösterdim. Arka cebinden deri kaplı bir şey çıkartarak Billy'e uzattı. Billy bunu açtığında hemen ne olduğunu anladı. Avukat olarak çalışması sırasında bunların yüzlercesini görmüştü. Eğer kriminal davalara bakmış olsaydı daha da çoğunu göreceğinden emindi. Elindeki üstünde Cinelli'nin resmi bulunan bir FBI kimlik kartıydı. Fotoğrafta Cinelli 5 yaş kadar genç görünmekteydi. Saçları çok kısa kesilmişti. Kart onu özel ajan Alice Stoner olarak tanıtmaktaydı. Ayırım sonu sayfa 244. Bu ayırımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Einwort. E-I-N-V-O-R-T-H. Buick. B-U-E-I-C-K. R-E-S-K. A-R-E-S-K. Colt Woodsman. C-O-L-T-V-O-O-D-S-M-A-N.